Ayrım 11. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 119. 8. bölüm. Şehzadelerin katli. Neden bazı şehzadeler katledildi? Hadiseler, geçtikleri ve tarihi şahsiyetler de yaşadıkları zaman ve zemindeki şartlardan ayrı olarak ele alınırsa, büyük hatalara düşmek kaçınılmazdır. Bu sebeple her şeyi yeri ve zamanını göz önünde tutarak değerlendirmek gerekiyor. Osmanlı tarihine ideolojik yaklaşımlarla, kardeş katli tatbikatını hemen hunharlık ve vahşilik, en azından egoizm olarak vasıflandırmak, meseleyi izah etmekten çok uzaktır. Nitekim kardeş katlini sevimsiz ve hatta gayrimeşru görmekle beraber, Osmanlı Devleti'nin bekası bakımından faydalı bulanlar da çoktur. Çünkü devletin dirliği ve milletin birliği için büyük bir fedakarlık yaparak, acı reçeteyi kendisi içmiş, ciğerparelerini feda etmiştir. 600 yıllık Osmanlı tarihi boyunca, 5'i 14. yüzyılda, 8'i 15. yüzyılda, 42'si 16. yüzyılda, 5'i 17. yüzyılda ve biri de 18. yüzyılda olmak üzere 61 şehzade katledilmiştir. Bunlardan 22 tanesi bilfiil isyan ettiği için öldürülmüştür. Diğerleri de ekseriya Fatih Kanunnamesini takip eden 150 yıl içinde tatbik edilmiştir. 1603 yılında padişah olan Sultan 1. Ahmet, kardeşlerini öldürmeye lüzum görmedi ve 1617'de vefatından sonra oğulları bulunduğu halde bunlar yaşça küçük olduğundan kardeşi Sultan 1. Mustafa tahta geçti. Böylece ilk defa bir padişahın yerine oğlu değil kardeşi geçiyordu. Bu fiilen Osmanlı veraset telakkisinin değişmesi demekti. Çünkü Osmanlılarda o zamana kadar muayyen bir veraset prensibi olmamakla beraber tahta hep önceki padişahın oğlu geçerdi. Veraset usulünün fiilen değiştiği 17. asırdan itibaren şehzade idamlarına neredeyse pek rastlanmaz. Sultan 1. Ahmet'ten sonra hanedanın en yaşlısının hükümdar olduğu senyorat usulüne geçilmiş. Bu tarihten itibaren şehzade katli de tavsamıştır. Artık şehzadeler sancağa çıkarılmamaya, sarayda oturup tahta geçme sıralarını beklemeye başladı. Sultan 4. Mehmet'ten sonra ise 1687, padişahın yaşça büyük oğlu bulunduğu halde tahta kardeşi geçti. Ve artık resmen hanedanın en yaşlı mensubu padişah olmaya başladı. Veraset usulünün fiilen değiştiği 17. yüzyıldan itibaren şehzade idamlarına neredeyse pek rastlanmaz. Bu usul 1876 tarihli Kanuni Esasi'de de formüle edildi. Bir ara Sultan Abdülaziz ve daha sonra Sultan II. Abdülhamit bu usulü değiştirerek tahta genç ve dinamik kimselerin geçmesini sağlamak maksadıyla eskiden olduğu gibi ve Avrupa hanedanlarındaki gibi babadan oğula intikal eden bir veraset usulü kurmak istedilerse de muvaffak olamadılar. Fatih Kanunnamesi öncesinde şehzade isyanları. Önce amcası Dündar Bey Osman Gazi'ye isyan etmiştir. 1298. Savcı Bey babası Sultan 1. Murat'a isyan etmiştir. 1385. Anadolu'da Timur istilasıyla başlayan Fetret Devri'nde 1402 Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu arasında baş gösteren mücadelede binlerce mazlumun kanı akmış. Bu yüzden Bizans'a nice tavizler verilmiş. daha önce alınmış bazı topraklar iade edilmiştir. Musa Çelebi bir ara İstanbul'u sıkı şekilde muhasara etmişken, kardeşinin Mehmet Çelebi ordusuyla üzerine gelmesi yüzünden mecburen muhasarayı kaldırmış, daha sonra Bizans'a alet olan Yıldırım oğullarından Mustafa Bey, namı diğer Düzmece Mustafa, isyanlarıyla devlet yeni bir fetretle yüz yüze gelmiştir. Nihayet Fatih'in babası II. Murat, zamanında padişahın kardeşi Şehzade Mustafa, Düzmece Mustafa'dan ayırt edilebilmesi için tarihlerimiz bu şehzadeyi Küçük Mustafa olarak yazar. Bizans, Germiyan ve Karaman kışkırtmaları sonucu ayaklanmış. Bunun üzerine Sultan II. Murat tıpkı Musa Çelebi gibi İstanbul muhasarasını kaldırarak küçük kardeşinin üstüne yürümek zorunda kalmıştır. 1423. Bu akıbetleri değerlendiren Fatih, Şehzade isyanlarında kitlesel katliamlar yaşanmaması, yani daha fazla kan dökülmemesi için devrin alimlerinden fetva alarak meşhur kanunnamesini yapmıştır. Yavuz Padişah ve Korkut Bey. Yavuz Sultan Selim, babasını padişah olduktan sonra çok sevdiği kardeşi Korkut'u katletmemiş, Manisa'ya vali göndermiştir. Korkut Bey fıkıhta hatırı sayılır bir alimdi. Yavuz'un istediği de ilimle, irfanla uğraşmasıydı. Kıyamamıştı. Bu arada merkezden eski padişaha mensup bazı vezirler ve askerler Korkut Bey'e mektuplar yazarak kendisine padişah görmek istediklerini, bunun için şartların hazır olduğunu bildirdiler. Bu teklife müsbet cevap vermek, üstelik padişah olduğunda maaşlarını artıracağını vaat etmek talihsizliğine düşen Şehzade Korkut'un mektubu Yavuz Sultan Selim'in eline geçti. Aynı zamanda hukuk bilgisiyle meşhur olan şehzade, hadiseyi inkar edemedi ve bu onun sonu oldu. 1513. Yavuz biraz öfkeli, biraz da hüzünlü bir sesle çevresindekilere şöyle yakınıyor: "Ben bu saltanatı ümmete hizmet için pederimin elinden aldım ve ıslah-ı alem, insanların ıslahı ile mutluluğu uğruna birader ve birader zedelerimi, kardeşlerimi ve çocuklarını feda eyledim. Ben uykularımı, rahat ve huzurumu terk ile din-i mübinin teyidine uğraşıyorum. Eğer İslam'ı ihya etmek, geliştirmek, hayata geçirmek, yaşamak ve yaşatmak maksudunuz değilse, benim de nefsül emirde saltanata kata hevesim yoktur. Eğer bu yoldan hedefe gidemeyeceksem, sizin de böyle bir amacınız bulunmuyorsa, padişahlıkta gözüm yoktur." Son devir İslam Osmanlı hukukçusu Ali Himmet Berki, 1976 gibi bazı zatlar bu kanunnamenin sahte olduğunu, böyle bir maddenin bulunmadığını ileri sürmüşse de, zamanımızda ilmi çevrelerde bu kanunnamenin sahte olmadığı kanaati hakimdir. Fransız düşünür Fernand Guérinard'ın da dediği gibi Osmanlı Devleti gücünü devamlılığından alır. Yani uzun soluklu oluşunu hiç bölünmeden yürümesine borçludur. 4. Murat ve Ağalar Saltanatı. Osmanlı tarihinde sıkça rastlanan isyanlarda söz gelişi Sultan 4. Murat zamanındakilerde askerin şehzadeleri tahta çıkarmakla padişahı tehdit ettiği de bir vakadır. Bir başka deyişle biçare şehzadeler isyanlarda parmakları olmasa bile sadece varlıklarıyla devletin ve milletin emniyetini tehdit eden potansiyel bir tehlike teşkil etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'de bulunan Avusturya elçisi Buzbek, Bu padişahın oğlu Şehzade Mustafa'dan bahsederken 1553 diyor ki: Türk padişahlarının oğlu olmak büyük bir talihsizliğe düşmek demekti. Çünkü bunlardan birisi tahta çıkınca diğerleri ölüme hazırlanmalıydı. Bu da bilhassa Yeniçerilerin durumu ile ilgilidir. Çünkü padişahın hayatta bir kardeşi varsa bu askerlerin padişahtan istekleri hiç sona ermez. Diledikleri şey kabul edilmezse Allah kardeşini eksik etmesin diye bağırışırlar. Bu onu tahta getirmek istediklerini anlatmak içindir. Tarihteki hadiseler Osmanlı halkının hanedana ait Türk geleneğinden kaynaklanan bir sadakatle bağlı olduğunu göstermektedir. Öyle ki taht üzerinde hak sahibi olarak ancak bu hanedan mensupları görülürdü. Başka bir şahsın veya ailenin Osmanlı tahtına çıkması tasavvur bile edilmemiştir. Kanuni ve oğulları. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa ve Sultan 3. Mehmet'in oğlu Şehzade Mahmut 1603 gibi bazı şehzadelerin ise bizzat isyana kalkışmamakla beraber kötü niyetlilerin kolayca istismar edebilecekleri şekilde hareket ettikleri söz gelişi padişahın icraatine gıyabında tenkit edip ben padişah olsam şöyle yaparım, böyle yaparım diye atıp tuttukları vakidir. O devir monarşilerinin en büyük tehlike olarak gördüğü bu tarz hareketler, bu şehzadelerin ileride fitneye sebebiyet verebilecekleri endişesiyle ortadan kaldırılmaları için kafi sebep teşkil etmiştir. Bazı şehzade idamlarında şehzadelerin temkinsiz ve cüretli hareketlerinin yanında, tarihin her devrinde ve her yerde rastlanabilecek müzevirlerin ve fesatçıların rolü de mühimdir. 17. yüzyıl başından itibaren şehzadeler sancağa çıkarılmayıp sarayda oturmaya, sırası gelen yani ailenin en yaşlısı tahta çıkarak diğerleri sıralarını beklemeye başladı. Sistemin artık oturduğu, başa kim geçerse geçsin işlerin yürüyeceği, sarayda oturan şehzadelerin de daha iyi bir tahsil ve bir nevi siyaset stajı görme imkanı bulacağı düşünülmüştü. Ne var ki böyle olmadı. Zaten devletin ömrü de buna yetmedi. Bay, Huruç Aleyh Sultan suçu. Şehzade idamlarının birinci çeşidi, hanedan mensubunun hükümdarlık iddiası ile ortaya çıkması ve isyan etmesi halinde tatbik edilirdi. Bu, Osmanlı Devleti'nde de cari olan İslam hukukuna göre bir suçtu. Buna bay yani huruç aleyh sultan denirdi. Haksız yere meşru hükümete isyan edenlerin cezası dünyanın her yerinde ve her devirde idamdı. Şehzade idamlarının ikinci çeşidinde ortada bir isyan yoktur. İşte şehzade idamların hukuka uygunluğu meselesi daha çok bu gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Fitne çıkmasından korkulduğu hallerde bunun önüne geçmek maksadıyla hanedan mensuplarının öldürüldüğü görülmektedir. Osmanlı hukukçularının ekserisi bunu say bil fesat suçu çerçevesinde değerlendirmiş ve tazir suçlarının içinde mütalaa etmişlerdir. Bu, henüz suç işlemeyen ancak ileride işlemesi muhtemel ve mevhum olan kimselerin cezalandırılmasıdır. Şehzade idamlarının bu türü, say bil fesat suçunun çerçevesine girer mi girmez mi? Hukukçular bunda ihtilaf etmişlerdir. Fatih Kanunnamesi'nin bunu say bil fesat olarak gören hukukçuların görüşüne göre sevk edildiği anlaşılıyor. Nitekim madne metninde geçen ve ekseri ulema tecviz etmiştir ifadesi bunu göstermektedir. Demek ki ulemanın ekserisi buna cevaz vermiştir. Şimdi soru şu. Henüz ayaklanmamış bir kimsenin ileride ayaklanması kuvvetle muhtemeldir diye öldürülmesi meşru mudur? Akgündüz şöyle cevap veriyor. Bunların cezalandırılması için suç işlemelerini beklemek çoğu zaman cezalandırma imkanını ortadan kaldırdığı gibi bazen çok ağır ve telafisi imkansız neticeler doğurur. Tarihi tecrübelerin de gösterdiği gibi bir şehzadenin cezalandırılması için ayaklanmasını beklemek, düşman ülkelerle anlaşıp arkasına silahlı binlerce kişi alarak asayişi esaslı tehdit eden bir kimseyle karşı karşıya kalmak demektir. Böyle bir vaziyette artık cezalandırmaktan söz etmek abestir. Çünkü iş işten geçmiştir. Günümüzde terörle mücadele meyanında Amerikalı üst düzey yetkililer, terör eylemi düzenlenmeden önce tedbir almak zorundayız. Bir kişiyi tutuklamak için suç işlemesini bekleyemeyiz. Çünkü suç işlenirse binlerce kişinin ölmesi söz konusudur demektedirler. Kaldı ki bu şehzadeler öldürülmedikleri zaman bunların da diğerlerini öldürmesi söz konusu olacaktır. Son devir Osmanlı hukukçularının ileri gelenlerinden İbni Abidin 1836 Tazir bahsinde diyor ki Nesefi'nin 1310 Ahkamus Siyasi Risalesinde zikredilmiştir ki Şeyhülislam Haberzade'ye 1253 Fetret zamanında fesatçıların öldürülmelerinden sorulmuş. O da onlar yeryüzünde bozgunculukla hareket ettikleri için öldürülmeleri mübah olur diye cevap vermiştir. Kendisine onlar fetret zamanında fesatçılığı bırakıp gizlenirler denildiğinde zarureten böyle yapıyorlar. Geri gönderilseler bile kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Mealindeki ayet-i kerime Enam 28 gereğince biz böyle görmekteyiz demiştir. İbni Abidin 3 Taksim 186. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır örneği. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasında geçen bir kıssa anlatılmaktadır. Kehf suresi 74-80-81. Hazreti Musa kendisine masum bir çocuğu niye öldürdüğünü sorunca, bu çocuğun anne ve babası mümin kimselerdi. Bu çocuk ileride onları fesada ve küfre sevk edecekti. Ümit ederim ki Allah onlara daha iyisini verecektir, demiştir. Kur'an-ı Kerim'de fitnenin ölümden daha şiddetli ve daha büyük olduğu mealinde iki ayet bulunmaktadır. El fitnetü eşeddü minel kat ve el fitnetü ekberü minel kat. Bakara suresi 191-217. Fitne insanlar arasında ayrılık, bölücülük, karışıklık, kargaşa çıkarmak, insanları sıkıntıya, belaya düşürmek, onları hak ve hakikatten saptırmak, Müslümanların zararına sebep olmak demektir. Hükümete isyan etmek fitne olduğu gibi, halkı hükümete isyana teşvik etmek de fitnedir. Çünkü bunun neticesinde insanlar büyük zarar görürler. Hükümetin yanlış icraatlarını düzeltelim ve adaleti tesis edelim derken, daha büyük kötülüklere yol açılır. Hazreti Ömer'in Nasr bin Haccac'ı öldürmesi örneği. Adalet konusunda kılı kırk yaran Hazreti Ömer, fitne ve fesada sebebiyet vermesinden endişe etti. Nasr bin Haccac'ı henüz suç işlemediği halde Medine'den Basra'ya sürgüne göndermiş. Senin suçun yoktur. Ama ileride senin yüzünden burada bir fitne doğarsa o zaman ben suçlu olurum demişti. İbn Abidin 3 Taksim 152. Raşid halifelerin tatbikatı İslam hukukunda delildir. Hoca Saadettin Efendi 1599 gibi Şeyhülislam yapmış bir hukukçu ve tarihçi alim, ayrıca tarihçi Bosnevi Hüseyin Efendi 1644 şehzade idamlarının bu ayetlere istinad ettiğini açıkça bildirmişlerdir. Tacüt-ü Tevari, İstanbul 1279, 1 Taksim 124. Bu husus, Yuhanna İncil'inde kavmin uğruna bir adamın öldürülmesi hayırlıdır şeklinde ifade edilmekteydi. 18 Taksim 14. İki türlü adalet telakkisi vardır. Bunlardan adalet-i mahzada denilen mutlak adalet prensibine göre umumun menfaati için tek bir ferdin menfaati bile haleldar edilemez. Ama bazı şartlar adalet-i mahza yerine adalet-i izafiyenin tatbikini icap ettirir. Şehzade katli de bu çerçevede ele alınmalıdır. 11. ayrımın sonu sayfa 127.